Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında Kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatun selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 31 Ordu Beheş 1400, Hicri Gamer'i 9 Şevval 1442 ve Miladi Takvim'le 21 Mayıs 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Sadık Çelik ile Filistin konusunda yapılan röportaj, İran'ın doğa harikaları, uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim ve Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Katil İsrail rejimi Mescid-i Aksa'da yine kan döktü. Gazze'de şehit sayısı 243'e çıkarken Birleşmiş Milletler Siyonist rejimi saldırılarının son bulması ve ateşkesten memnuniyetini bildirdi. Zarif Biden yönetiminin ambargoları müzakerelerde baskı unsuru olarak kullanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Türkiye'ye girmeye çalışan IŞİD'li terörist yakalandı. Şimdi haberler.
Irkçı rejim İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla müdahalesinde 20 Filistinli yaralandı. Terör rejimi İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma namazı sonrası cemaate karşı plastik mermi ve ses bombasıyla müdahale etti. Binlerce Filistinli Cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da İsrail'in geri adım atarak Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Kubbetü's Sahra ile Kıble Mescid arasındaki revakların altında Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi. Filistinler daha sonra Kubbetü's Sahra yakınında bulunan İsrail polisinin konuşlandığı noktaya geldi. Gerginliğin artması üzerine katil rejim İsrail polisi ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı. Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada Cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride çok sayıda kişinin taş ve molotov kokteyli attığı ifade edildi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada 2 Filistinlinin hastaneye nakledildiği kaydedildi.
Terör rejimi İsrail ordusunun aplik altındaki Gazze şeridine 10 Mayıs'ta başlattı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırılar sebebiyle yaşamını yitirenlerin Filistinli sayısı 243'e ulaştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye düzenlediği 11 günlük saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada Gazze'de ırkçı İsrail saldırılar sebebiyle yaşamını yitiren Filistinli sayısının 243'e yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 66'sının çocuk, 39'unun kadın olduğu, yaralı sayısının da 1910'a ulaştığı ifade edildi. Öte yandan bölgedeki yerel kaynaklar terörist İsrail saldırıları sebebiyle Gazze'de yıkılan evin enkazından bir çocuğun cansız bedeninin çıkarıldığını aktardı. Bu arada bölgedeki sağlık ekipleri Haydut rejim İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırıları sonucu 10 gün önce Gazze şehrinin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan bir tünelde şehit düşen 9 direnişçinin cesetlerini buldu. Siyonist İsrail ordusu 10 Mayıs pazartesi gecesi geç saatlerde yaptığı açıklama ile ambargo altındaki Gazze şehrine yönelik surların muhafızı adı verilen askeri bir operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Bunun mukabilinde Gazze'deki direniş grupları da Siyonist İsrail'in sivilleri hedef alması ve İslami mekanların saygınlığını çiğnemesiyle eş zamanlı olarak Kudüs Kılıcı adını verdikleri operasyonları başlattıklarını bildirmişti.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgi Merkezi Başkanı Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü'ne taziye mesajında çok sayıda Filistinli meslektaş ve sağlık savunucusunun şehit olması üzerine taziyelerini dile getirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Sağlık Halkla İlişkiler ve Bilgi Merkezi Müdürü Kiyanuş Cihanpur, Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kadra'ya hitaben yazdığı taziye mesajında İslami İran Sağlık Bakanlığı olarak Filistinli meslektaşlar ve sağlık savunucusu şehitlerden dolayı başsağlığı dilerken şehitlerin değerli ailelerine, dostlarına ve meslektaşlarına Allah'tan sabır diledi. İranlı yetkili mazlum Filistinli şehitlerin pak kanının ve o toprağın sağlığını savunan aziz şehitlerin İslami direnişin karesini sulayacağını ve sadık Filistin milletinin değerli bayrağının her zamandan daha yükseklerde dalgalandıracağını bildirdi.
Filistin İslam Cihat Hareketi'nin askeri kolunun sözcüsü Ebu Hamza, Filistin yolunda cihadın devamına vurgu yaparken İran ve direniş ülkelerinin Siyonist rejime karşı kazanılan zaferde Filistinli grupların ortakları olduğunu kaydetti. El Meyadin kanalına göre Ebu Hamza, Kudüs savaşımızın temeli, direnişin kılıcı ve zaferimizin sebebidir dedi. Ebu Hamza, roketlerin ve barutun sesi kesildi ancak uzun yolculuğumuz durmayacak. Düşmanın ve Siyonist yerleşimcilerin dizginlerini çekebildik. Bugün direniş tarihinde başka bir dönüm noktasına işaret ediyor dedi. Netanyahu'nun ve ırkçı İsrail ordusunun bu savaşa yenilgiye uğratıldığını vurgulayan Ebu Hamza, işgal altındaki kasabaları onlar için roket ve füze yağmuru ile yaşanmaz hale getirdik. Askeri birliklerimiz ve mücahitlerimiz düşmanın Gazze'ye doğru karada ilerleme kararını bekliyor. Onlara gerekli cevabı vermek için sabırsızlanıyorlar dedi. İslam Cihat Hareketi'nin askeri kolu sözcüsü, Filistin'in tam kurtuluş planına yönelik en güçlü iradeye sahip olduklarını ve emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi. Ebu Hamza ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin rolünü ve Filistin halkına desteklemede direniş eksenini takdir ederek İran ve direniş destekçileri ülkeler ve halklar bu zaferde bizim ortaklarımızdır. Düşmana karşı her zaman tetikteyiz. Gözümüz her an düşman üzerinde dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de terör rejimi İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı, taraflara ateşkesinin uygulanması çağrısı yaptı. Guterres, İsrail ve Hamas'ın ateşkesi varması ardından Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı. 11 gün boyunca ölümle sonuçlanan çatışmaların ardından Gazze ve İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duydum diyen Guterres, taraflara ateşkesi uygulamaları çağrısı yapıyorum ifadesini kullandı. Ateşkesin sağlanmasında Mısır ve Katar'ın çabalarına da değinen Guterres, uluslararası toplumdan da Filistin halkının ve kurumlarının yeniden inşası ve toparlanması için Birleşmiş Milletler ile çalışmasını istedi. İsrailli ve Filistinli liderlerin ciddi bir diyalog başlatılması için sükuneti yeniden tesis etmenin de ötesinde bir sorumluluk taşıdığını belirten Guterres, İsrail ve Filistin'e Birleşmiş Milletler, Amerika, Avrupa Birliği ve Rusya'dan oluşan Orta Doğu Dörtlüsü dahil uluslararası ve bölgesel aktörlerle iki devleti çözüm için anlamlı müzakerelere dönmesi çağrısı yaptı. Anadolu Ajansı muhabirin ateşkesinin ardından hangi adımlar atılması gerektiği yönündeki sorusunu yanıtlayan Guterres, ateşkesi sağlamlaştırmak çok önemli. Gazze'nin toparlanması için güçlü bir insani yardım programı oluşturmak çok önemli. Ve iki devletli bir çözüm için barış sürecini yeniden canlandırmak, barış sürecini başlatmak çok önemli dedi. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı terörizmi İsrail polisini Mescid-i Aksa'da Cuma namazı sonrası cemaate müdahalesine tepki gösterdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda İsrail'in samimiyetsiz iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart denildi. İsrail polisi Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Polisin müdahalesinde 20 Filistinli yaralandı.
Siyonist rejim İsrail'de Netanyahu'nun rakibi olan Yesh Atid'in Gelecek Partisi lideri Yair Lapid, Gazze'de ateşkesi kabul etmesinden dolayı Netanyahu'yu eleştirdi. Netanyahu'nun artık siyasetten ve iktidardan çekilmesi gerektiğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ateşkesi kabul etmesi sonrasını attığı tweette Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi. Lapid, yerleşimciler özellikle de Gazze çevresindeki yerleşim yerlerinde şiddetli roket atışına maruz kaldılar. Karşılığında hiçbir sonuç alamadılar dedi. Lapid, Netanyahu'nun başarısızlıkları Gazze'ye Maron'dan ve El Aksa'dan Lada ulaştı. Gitme zamanı geldi dedi. Eski İsrail Savaş Bakanı Avigdor Lieberman ve İsrail Beit Na Partisi'nin lideri ve işgal altındaki topraklardaki aşırılık yanlısı Utsama Yahudiliği grubunun lideri Itamar Bin Gafir de Netanyahu'yu şiddetle eleştirdi. Lieberman ateşkesin Netanyahu için bir başka yenilgi olduğunu söyledi.
CHP Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitirenler için 20 milyon dolar tazminat öngören Türkiye ile İsrail arasında imzalanan anlaşmanın iptali için kanun teklifi verdi. CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan kanun teklifi Türkiye ile İsrail arasında tazminata ilişkin usul anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunun yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor. Teklifin gerekçesinde 6 Mayıs'ta Şehriyarrah Mahallesi'nde bazı Filistinlilerin yerlerinden edilmesiyle başlayan gerginliğin ırkçı İsrail güvenlik güçlerinin ilerleyen günlerde Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanlara biber gazı ve plastik mermilerle saldırmasıyla ciddi bir boyut kazandığı anımsatıldı. Bu arada Vatan Partisi ve TGP ırkçı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Her iki grupta Kürecik Radar Üssü'nün İsrail'in gözcülüğünü yaptığını belirterek yabancı askerlerin buradan gönderilmesi gerektiğini söyledi. Vatan Partisi ve TGP İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek Kürecik Radar Üssü'ne yürüyüş düzenledi. Üssün önüne kadar yapılan yürüyüşte Amerikan Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun fotoğrafları Kürecik maketi içinden çıkarıldı ve yırtıldı.
İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Bakü'de sahte Siyonist İsrail rejimi Büyükelçisi'nin aldatmaya dayalı sözlerine sert tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde sahte Siyonist rejimi Büyükelçisi Azerbaycan Cumhuriyeti halkına yönelik yaptığı açıklamada terör rejimi İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği korkunç cinayetleri haklı gösterme yönelik kandırmaya ve yalana dayalı açıklama yapmıştı. Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki İran Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırı ve işgale dayalı jeopolitik düzen başarısızlığa mahkumdur. İster Dağlı Karabağ'da 30 yıl, ister Filistin'de 70 yıl olsun cümlesine yer verdi. İran Büyükelçiliği açıklamasında Müslümanların asla işgal damgası altında kalmayacağını işaretle İsrail terör rejimi er ya da geç büyük bir yenilgiye uğrayacak ve işgal edilen topraklardan kovulacak dendi.
İslam İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran'ın stratejisinin ve harekat politikasının savunma kalkınmasını büyük derinliklerde ve yüksek irtifalarda geliştirmek olduğunu vurguladı. İran devrim muhafızlarını İHA ve savunma alanında 3 önemli ve stratejik savunma ve askeri kazanımı bugün tanıtıldı. İran devrim muhafızları genel komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve hava uzay komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade'nin katılımıyla düzenlenen törende bugün İran devrim muhafızlarının İHA ve savunma alanında 3 önemli ve stratejik savunma ve askeri kazanımı tanıtıldı. Gazze insansız hava aracı 9D kardan havaya füze sistemi ve Kudüs radar sistemi İran devrim muhafızlarının yerli imkanlarla üretilerek bu merasimde tanıtılan kazanımlardı. Gazze İHA'sı askeri ve savunmanın yanı sıra sel ve deprem gibi doğal afetler sırasında izleme ve kurtarma operasyonları yapma kabiliyetine sahiptir.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Biden yönetiminin ambargoları müzakerelerde baskı unsur olarak kullanmasının asla kabul edilemez olduğunu söyledi. Zarif, Avrupa Birliği Dış Politika Komiseri Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuya temas ederken Borrell ve meslektaşlarının faaliyetlerini takdir etti ve Amerika'nın ekonomik terörizmine son 5 ayda da devam etmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi. Trump yönetiminin uyguladığı yasa dışı ambargoların Biden yönetimi tarafından müzakerelerde baskı unsuru olarak kullanılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirten Zarif, bu tutumun değişmesinin Amerikan Başkanı tarafından alınması gereken siyasi bir karar olduğunu belirtti.
Bugün İran'ın Meşhed kentindeki İmam Rıza Aleyhisselam Mutahhar Türbesi'nde Vahabiler tarafından Medine'de Baki mezarlığının tahrip edilmesinin yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi. Hicri Gameri 8 Şevval 1344 miladi 21 Nisan 1926'da Medine kentinde bulunan Baki mezarlığının Vahabiler tarafından tahrip edilmesi tarihidir. Muhabirimizin verdiği haberde Meşhed kentinde bu münasebetle dün gece düzenlenen merasimde Hucetul İslam Muhammed Rıza-i Tahrani bu üzüntü ve elem verici tarihi olay hakkında yaptığı açıklamada küresel emperyalizmin yönlendirmesiyle gerçekleşen bu girişimin dini değerlerin renksizleştirilmesi ve etkisizleştirmesi hedefiyle düzenlendiğini belirtti. Hucetul İslam Rıza-i Tahrani konuşmasında ayrıca Vahabilerin İngiltere ve küresel emperyalizm tebrikalarıyla ortaya çıktığı ve İslam dininin yayılması ve İslam inanç ve değerlerin renksizleştirmesi ve de İslam dünyasında film ve dizi yapımı, medya ve haber kanalları vesilesiyle yes ve ümitsizliği yaymaya çalıştıklarını kaydetti. Rıza-i Tahrani konuşmasında ayrıca bugün İslam düşmanlarının isteğinin aksine İslam dini, İslam inkılabının zaferinin bereketiyle özgürlük feryatları sadece Irak, Suriye, Lübnan, Bahreyn, El Cezire ve Mısır'la sınırlı kalmayıp Amerika'nın kalbinden bile duyulmaktadır dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Kanada'da bir mahkemenin İran'da kazara düşen Ukrayna uçağıyla ilgili karar vermesinin temelsiz olduğunu, esasen Kanada mahkemelerinin bu konuyu inceleme yetkisinin de olmadığını söyledi. Olayın Kanada sınırları dışında ve Kanada mahkemelerinin salahiyeti dışında olduğunu ifade eden Hatipzade, mahkemenin istinad ettiği iç kanunlar iddiasında temelsiz olduğunu ve Kanada'nın uluslararası taahhütlerine aykırı olduğunu söyledi. Hatipzade bu olayların uluslararası havacılık ve uluslararası kuralları çiğneme ve zedelemeden başka işe yaramayacağını belirterek Kanada dahil tüm ülkelerin bundan zararlı çıkacağını söyledi. Geçen yıl Tahran İmam Khomeini Havalimanı'na kalkan Ukrayna Hava Yolları'na ait uçak yanlışlıkla hedef alınarak düşürülmüş, kazada 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti.
İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletindeki Genave Limanı 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Muhabirimizin İran Jeofizik Merkezi'nden aktardığına göre deprem bugün saat 16.22'de Buşehr ve Fars eyaleti sınırında Genave Limanı yakınında 8 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremde şu ana kadar herhangi bir hasar ve can kaybı hakkında bilgi verilmedi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından İran'da COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından İran'da COVID-19 vakaları ve vefat sayısına yapılan açıklamada son 24 saatte 200 kişinin daha yaşamını yitirdiği 11.250 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 78.194'e, vaka sayısı 2.815.882 yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 5015'in durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2.304.824'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Önceki gün Diyarbakır'daki 8. ana jet üssüne maket uçaklarıyla düzenlenen saldırıdan 2 gün sonra bu kez Batman ve Şırnak'taki askeri birlikler hedef alındı. Aynı yöntemle yapılan saldırı girişiminde maket uçaklar imha edildi. Her iki olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Batman'daki insansız uçak sistemleri üst komutanlığımız ile Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmış ifadelerine yer verildi.
Ve son haberimiz Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre terör örgütlerinin sınırlardan sızma girişimlerine karşı mücadele sürerken Savunma Bakanlığı Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan IŞİD'li bir teröristin yakalandığını bildirdi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün emniyet, adalet ve jandarma yapılanmasına yönelik operasyonlarda toplam 127 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Çanakkale merkezi 14 ilde düzenlenen bir diğer FETÖ operasyonunda 84 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda FETÖ emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda FETÖ, PDY silahlı terör örgütü yapılanması içinde olduğu tespit edilen 84 kişi yakalanırken yüklü miktarda döviz, silah ve örgütsel doküman ele geçirildi. Örgütün Çanakkale'deki öğrenci, esnaf, aile ve mahrem il yapılanması ile finans ağı çökertildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, Amerika'nın yaptırımlarına karşı Rusya ve Çin arasındaki sivil nükleer işbirliğinin artması etrafında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping, çarşamba günü video konferans yöntemiyle iki ülke arasındaki en büyük ortak nükleer enerji projesini başlattılar. Ortak işbirliği projeleri arasında yeni Rus nükleer teknolojisi kullanılarak inşa edilen ve çarşamba günü Çin'de devreye alınan 4 gelişmiş nükleer enerji santralinin inşası yer alıyor. Önemli olan nokta şu ki bu yıl Çin, Rusya Komşuluk ve Dostane İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasının 20. yıl dönümü ve nükleer santrallerin açılması Xi Jinping ve Putin arasındaki ilk çevrim içi ikili değişim oldu. Ayrıca bu iki uluslararası güç arasında artan nükleer işbirliği yeni dönemde Çin ve Rusya arasında yüksek düzeyde kapsamlı bir stratejik ortaklık geliştirmede çok önemli bir husustur. Esasında nükleer enerji alanında işbirliği son yıllarda hızla gelişen ve her zaman iki ülke liderlerinin odak noktası olan iki ülke arasındaki işbirliğinin geleneksel eksenlerinden ve önceliklerinden biridir. Çinlilere göre iki ülke arasında bir nükleer enerji santralinin inşasında işbirliği, nükleer teknolojide ileri ekipman ve inovasyon üretiminde önemli başarılar yol açacak ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğini artıracaktır. Bu mesele Amerika'nın artan siyasi ve ekonomik baskısı karşısında özellikle Rusya ve Çin'e çeşitli yaptırımlar uygulanırken iki kat daha önem kazanıyor. Siyaset meseleleri uzmanları, Amerikan yaptırımlarının ve kısıtlamalarının sıkılaştırılmasının göz önüne alındığında Çin ve Rusya arasında sivil nükleer teknolojideki işbirliğinin daha önemli hale geldiğini ve iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdığını söylüyorlar. Çin-Rusya ilişkileri uzmanı Li Xin, ileri teknoloji sektörü kilit bir sektör ve Çin, bazı Amerikan teknolojilerini Rus teknolojisiyle değiştirebilir dedi.
Öte yandan Amerikan Başkanı Joe Biden, Ocak 2021'de Amerika'da göreve geldiğinden beri Washington'un Moskova ve Pekin ile ilişkileri çeşitli siyasi, ekonomik, ticari, askeri, güvenlik ve insan hakları boyutlarında geriledi. Amerika-Rusya ilişkileri Biden döneminde geriledi ve Washington Rusya karşıtı duruşunu ikiye katladı. Biden yönetiminin ulusal güvenlik stratejisinin geçici kılavuzu başlıklı ulusal güvenlik belgesinde Rusya küresel etkisini güçlendirmeye ve dünya sahnesinde yıkıcı bir rol oynamaya kararlıdır diye sürekli olarak Rusya aleyhine suçlamalara yer veriliyor. Bu yüzden Biden yönetimine göre Moskova, Washington'un dünya sahnesindeki nüfuzunu ve gücünü aktif olarak baltalamak ve bu nedenle Rusya'nın eylemlerini sürdürmesini önlemek için kararlı bir yaklaşım benimsenmelidir. Biden, Beyaz Saray'a geldiğinden beri Amerika-Çin ilişkileri daha kötü bir yolda ilerliyor. Washington ve Pekin arasındaki ilişkiler şu anda çeşitli alanlarda kriz içinde seyrediyor. Washington'un eleştirisinin keskin kenarı çeşitli Çin'in ekonomi, ticari, askeri, güvenlik ve insan hakları boyutlarındaki eylemlerine odaklanıyor. Şimdiki şartlarda ise Amerika ile Çin arasındaki gerilimler ekonomik, ticari, jeopolitik ve stratejik konular dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Ve Washington'un Hong Kong, Xinjiang, Tayvan ve Güney Çin denizindeki toprak anlaşmazlıkları gibi konularda tekrar tekrar müdahalesiyle yoğunlaştı. Biden döneminde Rusya ve Çin'e yönelik Amerika'nın düşmanca yaklaşımı göz önüne alındığında, şimdi Moskova ve Pekin, Washington'un özellikle yaptırımlar alanında yıkıcı eylemlerine karşı koymak için işbirliğinin düzeyini ve kapsamını artırıyor ve teknoloji alanında işbirliği ve nükleer santrallerin inşası gibi barışçıl nükleer faaliyetler bu alandaki önemli konular arasında yer alıyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci yorumumuz Biden yönetimine, Suudi rejimine Yemen kuşatmasını kaldırması için baskı yapmaya çağrı başlığını taşıyor. Amerika'da bazı senatörler Joe Biden'a yazdığı bir mektupta Suudi Arabistan'a Yemen kuşatmasını kaldırması yönünde baskı yapmak için mevcut araçları kullanmaya çağırdı. Elizabeth Warren, Bernie Sanders ve 14 senatör de dahil olmak üzere mektubu imzalayanlar Biden'a Suudi koalisyonunun Yemen kuşatmasının Yemen halkına acı çektirdiğini, gıda ve ilaçların onlara ulaşmasını engellediğini yazdı. Mektupta bekleyen silah anlaşmaları, Amerika-Suudi askeri işbirliği ve ikili ilişkiler üzerindeki potansiyel etkiler de dahil olmak üzere mevcut tüm etki ve araçları kullanmaya ve Riyad'a derhal ve koşulsuz olarak kuşatma taktiklerine son vermek için talimat vermeye çağırıyoruz. Akaryakıt sevkiyatı yasağı derhal sona ermeli, bu konu müzakerelerden ayırt edilmelidir ifadeleri yer alıyor. Biden yönetimi iktidara gelir gelmez Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Savaş Karşıtı Örgütleri ve hatta bazı kongre milletvekillerinin Trump'ın Yemen Ensarullah Hareketi'ni bir terör örgütü olarak tanıma ve bu harekete karşı yaptırım kararını bozmaya ve temelde boykot etme çağrıları ve Yemen Savaşı karşısında Amerika'nın yaklaşımının değişmesiyle karşılaştı. Joe Biden seçim kampanyasında Riyad aleyhine sloganlar atarak Yemen Savaşı'nı stratejik bir felaket olarak nitelendirdi ve Amerika'nın Suudi koalisyonunun Yemen'deki silah satışları dahil saldırılarına verdiği desteği sona erdireceğini iddia etmişti. Ancak Biden Beyaz Saray'a oturduktan sonra Suudi Arabistan'ı bir kez daha Amerika'nın yakın müttefiği olarak nitelendirdi. Biden yönetimi görüşe göre Yemen Savaşı karşısında farklı bir siyaset benimsedi ve Trump yönetiminin eylemini gözden geçirerek Yemen Ensarullah Hareketi'ni Şubat 2021'de terör örgütleri listesinden çıkardı. Washington başka bir hamlede Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını askıya aldığını bildirdi. Ancak bu eylemlerin Suudi koalisyonunun Yemen'deki mazlum halka yönelik acımasız savaşın devamında bir etkisi olmadı ve bu koalisyonun Yemen halkına yönelik günlük hava saldırıları hala devam ediyor.
Bu durum Suudi koalisyonun Yemen'deki deniz ve hava kuşatmasıyla birlikte Yemen halkının felaket durumunu ikiye katladı. Nitekim Biden yönetimi dış tehditler karşısında Suudi rejimine tam desteğini vurguladı. Mart 2015'te Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin eşlik ettiği ve Obama yönetiminin yardımı ve yeşil ışığıyla en fakir Arap ülkesi Yemen'de ezilen halkına kapsamlı bir saldırı başlattı. Saldırının gerekçesi devrik ve kaçak Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'nin iktidara geri dönmesiydi. Ancak aslında bunun temel nedeni Yemen kaynakları üzerindeki nüfuzun ve kontrolün genişletilmesiydi. Birleşmiş Milletler'e bağlı kurum ve kuruluşlar Suudi koalisyonu Yemen'e saldırmaya devam ederken Yemen halkının kıtlık ve geçen yüzyılda eşi görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya olduğu konusunda defalarca uyarıda bulundular. Demokratik Senatör Chris Murphy Twitter hesabında Yemen'deki savaş dünyadaki en kötü insani felakettir. 2 milyon çocuk açlıktan ölme riski altında diye yazdı. Bu felaket durumuna rağmen Biden hükümeti Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yemen kuşatmasını sona erdirmeleri için baskı uygulamak yönünde etkili önlemler almaktan fiilen kaçındı ve mevcut durumda bile birkaç Yemenli askeri yetkiliye yönelik yaptırımları bir kez daha değerlendirmeye başladı. Amerika'nın Yemen özel temsilcisi Tim Lander King, Perşembe günü Yemen ordusunun iki üst düzey komutanı ve halk komitelerinin yaptırımlarına tabi tutulduğunu duyurdu. Lander King son zamanlarda Yemen halkına ilk yardım ihtiyaçlarını sağlamak için Yemen limanları ve havalimanlarındaki kuşatmanın kaldırıldığını iddia etmişti. Ancak Suudi koalisyon bu bağlamda herhangi bir adım atmış değil. Aynı zamanda Washington, Suudi koalisyonunun Yemen'de ezilen halkına yönelik devam eden saldırılarına göz yumarken, ordu ve halk komitelerinden iki Yemenli komutanı Biden yönetiminin yaptırımlarına uğradı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Sadık Çelik ile Filistin gelişmeleri ve daha çok Siyonist İsrail rejiminin bu saldırılarda kimden cesaret ve cüret aldığı konusundan yola çıkarak bölgedeki kimi Arap rejimlerinin bu rejime verdiği desteği konusu hakkında kısaca analizler sizlerle paylaştık. İslam ülkelerinin Filistin meselesine karşı duyarlılığı ve birlikte hareket etmesi gerektiği konusuna vurgu yapıldı. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Yani şunun altını çizmemiz gerekiyor. İsrail rejimi varlığını, gücünü Müslümanların gafletinden ve hatta ihanetinden alıyor.
Aynen.
Suud'un, Körfez Arap rejimlerinin yapmış olduğu ihanetten alıyor. Eğer biz bunu tersine çevirmemiz lazım. Bizim bunu tersine çevirecek platformları geliştirmemiz, düşünceyi geliştirmemiz lazım. İşte bu İsrail bu düşünceden o kadar çok korkuyor ki o yüzden Filistin, Irak ve Suriye'de bir fitne unsuru IŞİD'i var ettiler ki İslam ümmeti kafasını hiçbir zaman bu şeyden kaldırmasın, bir araya gelip vahdet olmasın. Çünkü bir araya gelip vahdet olursa Kudüs özgürlüğüne kavuşacak. Evet. Bizim bunun altını çizmemiz gerekiyor.
Aynen öyle. Efendim, şimdi bu olayların sizin de bildiğiniz gibi bir başka boyutu da küresel anlamda yankılanmaktadır. Şimdi insan hakları savunucusu iddiasında olan batılı ülkelerde halkı tarafından yani son günlerden zaman zaman bu protesto eylemlerini gördük biz medyada. Ancak evet. Şimdi yani insan hakları, sırf insan hakları çerçevesinden bakacak olursak bu konuya, batılı ülkelerin üzerine düşen sorumlulukları siz nasıl değerlendirirsiniz?
Bakın, batılı ülkelerinde halkların, batıda yaşayan halkların Filistin'e karşı duyarlılıklarını görüyoruz. Zaman zaman protesto, hatta Amerika'da da çeşitli protesto eylemleri oldu. Ama bunlar batılı devletleri yola getirecek, hizaya getirecek, onların Filistin'de politikalarına dizayn verecek güçlü olduğunu düşünmüyorum. Yani burada Batılıların tarihten bu yana vermiş olduğu bir refleks var. Evet. Bakın 1915 Filistin coğrafyasına baktığımız zaman İngilizlerin orada aslında İsrail Devleti'nin kuruluşu, İngilizlerin Balfour Anlaşması'yla orada bir İsrail Devleti'nin işgalci bir devletin varlığının kapısını bilakis aralamışlardır. Evet. Ama bugün İngiltere'de siz sokakta gösteriler olduğunu görebilirsiniz. İşte ki yapıyorlar da Fransa'da veya Almanya'da vesaire.
Evet.
Fakat batılı devletler bunu işte biz insan haklarına saygılıyız, halklarımızın protesto yapmasına da işte izin veriyoruz gibisinden bir, ben bunu bir aldatmaca batılı devletlerin, hükümetlerin bir politikası anlamında bunu bir göz boyama, aldatma olarak görüyorum. Tabii halkların tepkileri duyarlıdır, samimidir. Buna itirazım yok ama maalesef batılı halklar devletlerine bu anlamda politikalarını etki edeceğini düşünmüyorum ben. Batılıların ben insan hakları konusunda, bakın Batılıların ben şunun altını iyi çizmemiz lazım. Bu İran'da da Türkiye'de de birçok yerde halklar arasında maalesef böyle bir kanı var. Biz bu kanıyı kırmamız lazım. Batılılar insan hakları konusunda çok duyarlılar, insan haklarına çok saygılar. Hayır, yalan söylüyorlar.
Aynen.
Batılılar işgalcidir. 1900 yılların başından bu yana bütün İslam coğrafyasını, İran'da İngilizlerin yapmış olduğu cinayetler, Türkiye'de İngilizlerin, Fransızların işlemiş olduğu cinayetler, işgaller, katliamların hala bizler yaralarını saramıyoruz.
Ben, evet. Aynen.
Dolayısıyla bunların insan hakları, Fransızların Cezayir'de ya da yani bunların insan hakları bir masaldan ibaret. İnsanları kandırıyorlar, toplumları kandırıyorlar. Batı'nın bir gizli ajandası vardır. Bakın ben bunları modern Haçlı saldırıları olarak görüyorum.
Evet.
Netanyahu'nun geçenlerde bir açıklaması vardı. Eğer bir Hamas'ın bizi yendiğini düşünüyorsanız dedi Netanyahu.
Evet.
Bu bizle birlikte Batı'nın da yenilgisi anlamına gelir demişti. Yani bunun Türkçesi şudur. Bunun Türkçesi şudur. Diyor ki Netanyahu, bizi Filistin coğrafyasında bir varlık haline getiren Batı'dır diyor. Batı devletleridir diyor. Biz onlar diyor Filistin'e bir devlet haline getirdiler. Eğer biz yenilir, yıkılırsak Batı da yıkılıp yenilecek diyor.
Evet.
Dolayısıyla biz Müslümanların, bakın köklü, bizim sorunların köküne doğru yönelmemiz lazım. Yüzeysel çözümlemelerle, yüzeysel tespitlerle biz Filistin davasını çözemeyiz. Bakın Filistin davası ana bir davadır.
Aynen.
Çok önemli bir davadır. İslam ümmetinin davası. O yüzden İmam Hümeyni Rahmetullahi Aleyh geldiği zaman Kudüs günü ilan etti Ramazan'ın son hafta. Çünkü ümmet bu Ramazan ayında Ramazan ayında insanlar nefislerine dönerler. Kendilerini gözden geçirirler. Yaptıkları amelleri, davranışları gözden geçirirler. Tövbe ederler. İmam Hümeyni Kudüs günü ilan ederken dönmemiz istiyor. İnsanların İslam ümmetinin nefsine dönmesini, tövbe etmesini istiyor. Filistin'e, Kudüs'e yönelmesini istiyor.
Evet.
Dolayısıyla bizim bu anlamda Filistin bizim için siyasi bir, sadece siyasi bir alan değildir. Bizim için dini bir alandır. Şiisi ve Sünnisiyle toptan İslam ümmeti Kudüs konusunda çok çok daha organize olmalıdır. Her anlamda organize olmalıdır. Yani Kudüs için mesela ekonomik bir platform oluşturmalıdır. Siyasi bir platform, güçlü bir Kudüs özelinde. Kudüs özelinde diyorum.
Evet.
Çünkü Kudüs bir hattır. Eğer bunu düşerse burası, Siyonist rejimi, biz Orta Doğu'da bakın, Siyonist rejimin saldırıları nedensiz değil.
Yani aslında bölüyorum. Pardon, kusura bakmayın Sadık Bey. Siyonist rejim şimdi Müslümanların ortak değerlerine bir tür saldırıyor, değil mi?
Bakın biz Siyonist rejimin Filistin coğrafyasındaki işlemiş olduğu bu işgalin sadece Filistin coğrafyasında sınırlı olmadığını görmemiz gerekiyor. Biraz baktığımız zaman bunlar arz-ı mevut idealleri vardır. Arz-ı mevut idealleri içerisinde İran, Suriye, Irak ve Türkiye'nin toprakları vardır.
Aynen.
Bu Filistin'de kalmaz. Tabii ki Filistin'in, yani Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın bizim için dinsel önemi vardır. Hem dinsel önemi vardır bizim için, hem de tarihsel bir önemi vardır. Yani biz bu alanda yenilirsek artık bu, bakın O coğrafyanın düşmesi demek Yarmouk'unki Lübnan'da gözü olduğunu biliyoruz.
Evet.
Lübnan işgal etti ve Hizbullah'ın o demirden yumruğuyla karşılaştığı işte işgal etmiş olduğu topraklardan geri çıktı ama asla ve hatta şunu bilmemiz gerekir. Hani atasözümüz vardı, su yürü düşman uyumaz diye.
Evet.
Bakın bunu iyi anlamamız gerekiyor. Siyonist rejim uyumaz hiçbir zaman.
Evet.
Hiçbir zaman uyumayacaktır. Bakın en son İran'da bilim adamlarımızın suikaste şehit edilmesinin arkasında kimlerin parmağı vardır?
Aynen.
İstemiyorlar ki İslam coğrafyasında İsrail'e karşı bölgede güçlü bir pakt oluşsun, güçlü bir devlet oluşsun, nükleer enerjiye sahip olsun, güçlü bir ekonomi ve askeri yapıya sahip olunmasını istemiyor Siyonist rejim. Bunun biz bunu tersine çevireceğimiz düşünceyi işletmemiz, ortaya koymamız lazım.
Aynen.
Yoksa bizim hükümetimiz, biz burada da Türkiye'de de hükümetimiz İsrail'e karşı evet etkilidir, doğrudur Netanyahu'ya karşı evet. Fakat yeterli değildir, bizim bunu anlamamız gerekiyor. Bu yeterli değil. Bakın Siyonist rejim bundan kaçınılmaz, yani rahatsız olmaz bundan.
Bir tür de fırsata çeviriyor bunları. Evet.
Evet, bunu fırsata da çevirir. Anlatabildim mi? Yani bu alışkanlık, bu bize bir stres. Alışkanlık haline gelmemeli artık. Yani bu hayati bir konudur. Biz bu konuda Filistin konusunda İslam ülkeleri bir çağrı olması lazım, yapılması lazım ki artık bu konuda ortak bir siyasi, askeri seçenekler dahil tamamen. Artık
aynen.
Bu konuda dünyadan bizim korkacağımız, batıdan korkacağımız bir şey kalmamıştır.
Evet.
Ne yani, neyi bekliyoruz biz? Neyi bekliyoruz? Mescid-i Aksa'nın yerle yakran olmasını bekliyoruz. Yıkılmasını
evet.
Bekliyoruz. Uyanmamız için bu mu gerekecek bize?
Aynen öyle. Efendim, en yakın zamanda Filistinlilerin ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşması dileğiyle bugünkü sohbetimizi sizinle noktalıyoruz.
Aynen.
Zamanımız doldu, kusura bakmayın, ben bölüyorum sizin ifadelerinizi. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sadık Bey.
Ben vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, siyasi analist Sayın Sadık Çelik ile Filistin gelişmeleri bağlamında yapılan röportajın ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve bakir bölgeleri dünyada birçok insan için bilinmeyen gizemler ve çekici yönlere sahiptir.
İran'ın kuzeyinde ve güneyinde olan deniz kıyılarından, kuzeyde yemyeşil ormanlarından, batıdaki dağları, hatta orta kesimlerindeki kuru çöllerine kadar birçok hayret verici doğal güzellikler ve manzaralar insanı adeta büyülüyor.
Bugün sizlere İran'ın batısında medeniyetin beşiği olan Kermanşah eyaletinin dağlarından birinin derinliklerinde doğanın en gizemli fenomenlerinden biriyle tanışmak istiyoruz. Burası Gar-ı Parau olarak biliniyor ve İran'ın en derin dikey mağarasıdır. 1971 yılına dek dünyanın en derin dikey mağarası olarak bilindiği için mağaraların Everest'i olarak bilinirdi fakat daha sonra daha büyük mağaralarda keşfedildi.
Deniz seviyesinden 3357 metre yükseklikte el değmemiş en güzel doğa ortamında İran batısında Kermanşah eyaletinin en yüksek zirvesi yer alıyor. Bu dağın adı ise Parao'dur. Bu muhteşem dağın etrafındaki manzara içinde gizemli bir mağaranın bulunduğundan inanılmayacak kadar güzel ve göz alıcıdır. Fakat zirvenin 3050 metresinde İran'ın en derin ve en zor mağaralarından biri bulunuyor.
Yerel halkın dilinde par dolu demek ve au da su demek. Bu yüzden dağdaki mağaraya su dolu anlamında olan Parao Mağarası deniliyor. Parao Mağarası, Kermanşah kentinin 12 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. 1454 metre uzunluğu olan mağaranın derinliği ise 751 metredir ve farklı noktalarında en derini 42 metre olan 26 kuyu bulunuyor.
Mağarada yeraltı buzulların erimesi sonucu oluşan bir su akıyor. Bu yüzden mağaranın adı ise Parao Mağarası, yani su dolu mağara olarak biliniyor. Suyun varlığı bir de mağaranın yüksekliği nedeniyle mağaranın içindeki havanın çok soğuk olduğu, öyle ki en sıcak günlerde bile sıcaklığının 1 ila 3 dereceye ulaştığı biliniyor. Eğer profesyonel bir mağaracıysanız ve macera peşindeyseniz buraya gelmek için en iyi dönem bahar ve yaz aylarıdır. Zira sonbahar, özellikle de kış aylarındaki havanın soğukluğu mağaranın içine girilmesini imkansız kılıyor.
Genel olarak dünyada 3 farklı mağara vardır. Tamamen yatay olan mağaralar, tamamen dikey olanlar ve de hem yatay ve hem dikey olan mağaralar. Parao Mağarası yatay geçişler ve dikey yollardan oluşuyor, hem de dar kanalları hem dikey kuyuları vardır. Tabii ki böyle mağaralara girmek için gerekli fiziksel güce ilaveten, ruhsal ve psikolojik hazırlıklara ilaveten yeterince tecrübe gerektiriyor.
Parao Mağarası'nın çok dar kanalları vardır. Öyle ki mağaracıları çok zor durumda bırakıyor. Geçiş yolları çok zor ve neredeyse geçilmezdir. İçerideki hava çok soğuk ve duvarları da çok sert ve gözeneklidir. Bu yüzden mağaracıların kıyafetleri hemen yırtılır ve ilerlemeyi zorlaştırır. Sanki tüm doğa burayı sert ve katı yapmak için el ele vermiştir. Ayrıca derin kuyuların dönemeçli ve dar geçitleri de ortama tamamen gizemli bir hava katıyor. Kermanşah Parao Mağarası 2009 yılında Kermanşah Ulusal Doğal Eseri olarak kayıtlara alındı ve bir yıl sonra da İran Doğal Miras Listesi'ne eklendi.
Parao Mağarası'nın kendine has özelliklerinden biri ağzının deniz seviyesinden 3000 metre yükseklikte olmasıdır. Bu da tüm dünyadaki dikey mağaraları arasında en yüksek rakımdır. Parao Mağarası ilk kez 1971 yılında John Middleton liderliğindeki araştırmacı İngiliz mağaracılar tarafından keşfedildi. Grup mağaranın 750 metrelik derinliğine kadar ulaşmayı başardı.
Bir sonraki keşif yolculuğu ise 1972 yılında ve İngiliz David Judson liderliğindeki grup tarafından ve dünya rekoruna ulaşma hedefiyle gerçekleşti. Fakat 16 kişilik İngiliz grubun tüm çalışmalarına rağmen hedeflerinde başarısız kaldılar. Zira Parao Mağarası 751 metre derinlikte, 50 metre uzunlukta bir çamur havuzuyla son buldu. Bu konu ise mağaracılıkta kalıcı bir tabirin oluşmasına neden oldu. Şöyle ki, eğer genişletilmesi umut edilen büyük bir mağara aniden sonuna ulaşırsa ona paraudlu oldu anlamında gar paraud denilir. 3 yıl sonra Polonya'dan bir takım da mağaraya geldiler ve onlar da buranın mağaranın sonu olduğuna adeta onay damgasını vurdular.
İranlı mağaracıların Parao Mağarası'nı sona kadar inmeyi başarma çalışmalarının ilk ciddi girişimleri 1990 yılında Behman Moşkul liderliğinde ve Kermanşah Dağcılar ekibi tarafından gerçekleşti. Fakat yağan yağmurun mağaranın içine akması nedeniyle bu çalışma yarım kaldı. Ekip 2 yıl sonra yine Behman Moşkub liderliğinde gerçekleştirdi. İkinci denemesinde mağaranın sonuna kadar ilerlemeyi başardı. Böylece mağarada başarılı ilk İranlı ekip oldu.
Tabii ki yapılan çalışmalar sonucu mağaraya yeni bir giriş yolu da bulundu. Üstelik çeşitli mağaracı ekipleri de en erken inmek ve en az teçhizatla mağaraya inmeyi başaran gibi farklı rekorları kaydetmeye çalıştılar. Hali hazırda bu sır dolu gizemli mağaraya inme çalışmaları devam ediyor. Ve yılda birkaç ekip bu heyecan dolu fakat bir o kadar da tehlikeli keşfe çıkıyorlar. Burada çeşitli grupların Paro mağarasına inmesine ilaveten 2003 yılında İranlı kadın mağaracı ve Himalaya dağlarını tırmanan Leyla İsfendiyari, Paro mağarasını tamamlayabilen ilk kadın mağaracı unvanını kazanmayı başardı. Böylece İranlı kadınlar adına bir başarıya daha imza attı.
Profesyonelce mağaracılık eğitimi almayanlara Paro mağarasına gidilmesi tavsiye edilmiyor. Zira bu tehlikeli serüvende şimdiye kadar bazı can kayıpları da yaşanmıştır. Fakat eğer böyle bir düşünceniz varsa önünüzde çok zor bir yol olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yine de gerektiği şartlara sahipseniz hiç beklemeden burayı ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Zira sizlere unutulmayacak anlar yaşatacağı kesindir.
Değerli dinleyiciler, bugün sizlere İran'ın en uzun dikey mağarası olan Paro mağarasını kısaca tanıtmaya çalıştık.
Bir diğer sohbetimizde sizlere İran'daki bir diğer doğa harikası ile tanışmak üzere hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar. Muhterem dinleyiciler, Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye'deki Azınlıklar isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde azınlıkların uluslararası hukuktaki haklarını ve konumlarını ele alacağız.
Birinci iki bölümde azınlıkların uluslararası hukuktaki konumunu incelemek için İnsan Hakları Evrensel Anlaşması ve 1992 Ulusal veya Etnik, Dini ve Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Hakları Beyannamesini ele almak gerektiğini söylemiştik. Önceki bölümde İnsan Hakları Evrensel Anlaşması'nın azınlık hakları ile ilgili 3 belgesinden ilkisini, yani İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmeni inceledik. Bugünkü sohbetimizde ise İnsan Hakları Evrensel Anlaşması'nın azınlık hakları ile ilgili 3. belgesini, yani Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmeyi ve 1992 Ulusal veya Etnik, Dini ve Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Hakları Beyannamesini inceleyeceğiz.
Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi CCPR, azınlık teriminin kullanıldığı en önemli ve ilk evrensel insan hakları belgesidir. Bu önemli insan hakları belgesinde ilk kez belgenin 27. maddesinde azınlıklar açıkça ele alınmıştır. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 27. maddesi şu şekildedir. Etnik, dini veya dilsel azınlıkların olduğu ülkelerde bu azınlıklara mensup kişiler, bu azınlık grupların diğer üyeleriyle bir araya gelme, kendilerini özgü kültürden yararlanma hakkına sahiptirler ve bu haklardan mahrum bırakılamazlar. Ayrıca görüşlerini ifade etmek, dini geleneklerini yerine getirmek ve kendi dillerini kullanmaktan mahrum bırakılamazlar.
27. maddeye göre Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi sırasıyla ulusal bilimlerdeki etnik, dinsel ve dilsel farklılıkları tanımakta ve bunların taranan haklarına saygı gösterilmesini vurgulamaktadır. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 3, 4 ve 24. maddeleri de bir bölgenin sakinlerini ırk, renk, cinsiyet, dil, din dahil olmak üzere farklı yönlerden ayırır ve taranan haklarına saygı duyulmasını ve bu hakların güvence altına alınmasını vurgular.
Çoğu ülkenin bakış açısından sözleşmenin 27. maddesinde yer alan haklar etnik, dini veya dilsel azınlıklar için mutlaktır. İnsan Hakları Komitesi bir ülkenin vatandaşlarının yanı sıra mülteci ve göçmenlerin de 27. maddede belirtilen haklara sahip olduğunu bildirmiştir. Bir diğer önemli nokta ise Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde negatif olarak belirtilen tek durumun 27. maddenin olmasıdır. Yani azınlıkların belirli haklara sahip olması gerektiğini anlatmak yerine haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ediyor.
Patrick McLem, Uluslararası Hukukta Azınlık Hakları başlıklı bir makalesinde şunları kaydediyor. 27. madde, azınlık haklarının özellik için toplu haklar değil, başkaları ile birlikte toplumdaki belirli faaliyetlere katılma konusundaki bireysel haklardır. Buna göre sözleşmeyi denetleyen İnsan Hakları Komitesi, kolektif şikayetleri değil, yalnızca bireysel şikayetleri inceler. Bununla birlikte azınlık haklarının kolektif hakları da en çok açık olanı, eğitimde de ayrımcılığa karşı 1960 UNESCO Sözleşmesi olan bir dizi uluslararası belge ile sınırlı düzeyde bile olsa desteklenmektedir.
Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 27. maddesi, uluslararası azınlık hukukuna ilişkin tüm bildirgeler ve belgeler için esin kaynağı olarak kabul edilebilir. 27. maddenin kabulünden 26 yıl sonra Azınlıklar Bildirgesi, Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komitesi'nin çabaları sayesinde 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylandı. Ulusal veya etnik, dini ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin hakları beyannamesi, Uluslararası Azınlıklar Yasası'nın tek özel belgesidir. Bildirgenin ön sözünde ırk, cinsiyet, dil veya din temelinde herhangi bir ayrım yapılmaksızın herkes için insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının sağlanması ve korunması vurgulanmaktadır. Bildirgenin 9. maddesi azınlık haklarının çeşitli şekillerde korunmasına vurgu yapmaktadır. Örneğin bildirgenin ilk maddesi, hükümetlerin azınlıkların varlığını ve kolektif kimliğini destekleme ve uygun yasalar yoluyla kimliklerini koruma zaruretini vurgulamaktadır. Ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup kişilerin hakları beyannamesi, zamanla ve bildirge hükümleri örfe dönüşünce bağlayıcı bir belge haline gelmiştir.
1992 azınlıkta bildirgesinin etkisi altında 4 tür azının, yani dini, etnik, dilsel ve ulusal azınlıkların geleneksel ve örfe dayalı azınlık haline geldi söylenebilir. 1992 azınlıkta bildirgesinin geçerliliği ile ilgili bir başka nokta ise sadece Türkiye'nin olumsuz oyu ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyelerinin sal çoğunluğunun olumlu oyu ile onaylanan bu bildirgenin normatif bir değere sahip belge olmasıdır. Nitekim Uluslararası Adalet Divanı da genel kurulda oy birliğiyle veya sal çoğunluğun oylarıyla alınan kararların hukuki değerini iki kez ele almıştır.
1992 azınlık bildirgesinin kabul edilmesi, azınlıklar için özel bir sistemin kurulmasına yönelik bir adımdı. Bu yönde iki görüş mevcuttur. Birincisi, genel insan hakları sisteminin azınlıkların haklarını korumaya yeterliliğini vurgulayan bir görüştür. İkinci görüş, azınlıklar için özel bir sistemin ve özel hakların yaratılmasına ve kolektif kimliklerin korunmasına vurgu yapmaktadır.
Azınlıkların korunması ve ayrımcılığın önlenmesi için Eşit Haklar ve Özel Haklar kitabının yazarı olan Kristen Henard şöyle yazıyor. Azınlıkların özel hakları genel insan hakları sisteminin kapsamının ötesine uzanıyor. Bu nedenle Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 27. maddesinin eklenmesi gerekliydi. Bu madde, azınlıklara mensup kişilerin haklarından insan hakları sisteminin diğer hükümlerinin ötesine geçeceğini, aksi takdirde 27. maddeye ihtiyaç duyulmayacağını göstermektedir. Bu argümana ek olarak azınlıkların hakları kırılgan gruplara mensup olanların özel insan hakları bağlamında da değerlendirilebilir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programda 16 Aralık 1966'da kabul edilen Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile 1992 ulusal veya etnik, dini ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin hakları beyannamesini inceledik. Her iki belgede uluslararası sistemde azınlık haklarının geliştirilmesinde etkilidir. Bu bağlamda İranlı uluslararası hukuk araştırmacısı Dr. Sattar Azizi şöyle diyor. Azınlıkların tanımlanmasındaki sorunlara rağmen Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 27. maddesinin onaylanmasının azınlıkların tespit edilmesine önemli bir adım olduğu açıkça söylenebilir. Bu bağlamda azınlıklar ve hakları açıkça tanımlanmıştır. Özellikle sözleşmeye taraf hükümetler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde İnsan Hakları Komitesi'ne sözleşme hükümlerinin uygulanması ile ilgili alınan önlemlere ilişkin bir rapor sunmayı taahhüt etmişlerdir. Örneğin Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 27. maddesi kapsamında rapor hazırlanması durumunda raporda çoğunluğa göre azınlıkta bulunanların sayısını ve etnik, din, kültür ve dilleri korumak için bilgiler sunulmalıdır.
Ulusal veya etnik, dini ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin hakları beyannamesinin onaylanmasının modern zamanlarda uluslararası azınlık hukukunun gelişiminde önemli bir adım olduğu da unutulmamalıdır. Birçok ülke bu bildirgeyi imzaladı. Ancak Türkiye belgeye karşı oy veren tek ülke oldu. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti'ne bu ülkedeki Kürtlere, Alevilere, Ermenilere ve diğer bazı azınlıklara yönelik tutumundan kaynaklanmaktadır. Bu konuyu gelecekteki programlarımızda detaylıca anlatacağız. Thank you.
Değerli dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'an'ı noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak, böylece bu ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlanmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Önce Bakara suresinin 11 ve 12. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ qîle lehum lâ tufsidû fil ardı kâlû innemâ nahnu muslihûn. Elâ innehum humul mufsidûne velâkin lâ yeşûrûn.
Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. Nifak bulaşıcı ve epidemik bir hastalıktır. Eğer önlenemezse zamanla toplumda birçok kimseye bulaşır ve ikiyüzlülük, riyakarlık ve hilekarlık toplumu fesada sürükler. Münafıklar dini tarimlere uymadıklarından diğer mümin insanları da kendileri gibi yapmaya çalışırlar. Bu yüzden onlar sürekli Yüce Allah'ın hükümleriyle alay ederek insanları görevlerini yerine getirmeleri konusunda kuşkuya sürüklemeye çalışırlar. Kur'an-ı Kerim münafıkların bu tür çirkin davranışlarına Tevbe ve Münafık'ın surelerinde örnekler verir. Ve İslam düşmanları ile cihat sırasında nasıl kaçtıklarını ve mücahitlerin psikolojisini bozduğunu veya infak ve mali yardım konusunda müminlerle alay ettiklerini ve bu yardımları değersiz göstermeye çalıştıklarını anlatır. Nifak toplumda her türlü fesadın kaynağıdır. Lakin münafıkların gözü hakikatlere karşı kördür ve bu fesatları ıslah olarak görür ve çünkü onlara göre düşmanla uzlaşmak ve kan akmasını önlemek toplumun hayrınadır. Bu yüzden savaşı önlemeye, böylece müminlerin psikolojisini ve inancını zayıflatmaya çalışır. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Nifakın etkisi sadece birey üzerinde etkili değil, tüm toplumu etkiler ve fesada sebep olur. Nifak hastalığının belirtilerinden biri bencillik ve kibirdir. Onlar sadece biz ıslah ederiz der ve başkalarını inkar eder. Eğer nifak insan ruhuna musallat olursa doğru düşünmesini engeller ve artık hakikati görmez ve duymaz olurlar. Müminler münafıkların güzel ama içi boş şiarlarına karşı uyanık olmalı ve onlara kanmamalıdır. Toplumu ıslah doğrultusunda olmayan zeka ve yetenek, aptallık ve bilinçsizliktir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz.
Muhterem dinleyiciler, Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli yeni dizi sohbetimizin ilk bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Amerika başta olmak üzere NATO ve Rusya arasındaki gerilimleri ve Karadeniz'i bir savaş alanına dönüştürmelerini ele alacağız.
Jeostratejik ve jeopolitik Karadeniz havzası son yıllarda Rusya ile Amerika ve diğer NATO üyeleri arasında bir rekabet havzasına dönüşmüştür. Batı'nın Rusya'nın Ukrayna gibi komşularının batıcı yaklaşımını desteklemesi, Rusya'nın NATO ve Amerika'nın bölgedeki varlığından güvenliğini tehlike altında görmesine ve Karadeniz çevresindeki bölgelerdeki askeri varlığını artırmasına yol açmıştır. Bu gelişme Amerika ve NATO ile Rusya arasında yeni bir stratejik rekabetin başlamasına neden olmuştur. Sohbetimizin devamında Karadeniz'deki bu ihtilaflar ve rekabetin kökenlerine ve sonuçlarına değineceğiz.
Karadeniz Avrupa'nın güneydoğu bölgesinde bulunmaktadır. İstanbul Boğazı ise Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlamaktadır. Çanakkale Boğazı'da Marmara'yı Ege Denizi'ne bağlamakta. Ege Denizi de tüm bu su geçitlerini Akdeniz'e ve ardından da Atlantik Okyanusu'na bağlamaktadır. Karadeniz su havzası Doğu ve Batı Asya'yı birbirinden ayırmaktadır. Karadeniz'in doğusunda Karadeniz'i Azak Denizi'ne bağlayan Kerç Boğazı bulunmaktadır.
Karadeniz'de kıyısı bulunan ülkeler güneyden Türkiye, batıdan Romanya ve Bulgaristan, kuzeyden Ukrayna, kuzeydoğudan Rusya ve doğudan Gürcistan'dır. Stratejik Kırım Adası ise Karadeniz'in kuzeyinde bulunmaktadır. Bu ada yaklaşık 60 yıl önce Sovyetler Birliği lideri tarafından Ukrayna'ya hediye edilmiştir. Bu bölge ise mevcutta Rusya ile Ukrayna ve doğal olarak Rusya ile Amerika ve NATO gerginliğine sahne olmuştur.
Birçok liman kenti Karadeniz kıyılarında bulunmaktadır. Bu şehirler ise bu denizin jeoekonomik ve jeostratejik önemini arttırmaktadır. Karadeniz'in temel liman şehirleri Ukrayna sahillerinde bulunan Odessa ve İliçivsk şehirleridir. Bu iki liman en fazla deniz taşımacılığı kapasitesi olan liman şehirlerdir. Rusya'nın Novorossiysk ve Tuvapse limanları ve Gürcistan'daki Batumi limanı da bu havzadaki önemli limanlar sayılırlar. Bulgaristan'ın Varna ve Burgas limanları, Romanya'nın Constanța limanları da bu denizin kıyılarında bulunmaktadır. Ekonomik bir kutup sayılan İstanbul'da Marmara Denizi'nin kıyısında bulunmaktadır. İstanbul Boğazı bu bölgede bulunuyor. Ayrıca bu liman kentlerin yanı sıra Balkan ülkelerinin ticari damarı sayılan Tuna Nehri de Karadeniz'e dökülmektedir.
Karadeniz, Asya ve Avrupa'nın kesiştiği noktada yer aldığından dolayı da büyük öneme sahiptir. Karadeniz enerji denklemlerinde önemli bir yere sahiptir. 1500 kilometre uzunluğunda Baku-Novorossiysk boru hattı, 920 kilometre uzunluğunda Baku-Supsa petrol boru hattı, 1730 kilometre uzunluğunda Baku-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Tengiz-Norovisk petrol boru hattı ve 1600 kilometre uzunluğundaki Baku-Tiflis-Erzurum boru hattı, başta Karadeniz havzası olmak üzere batıdan Avrupa'yı enerji taşıyan en önemli enerji nakil hatlarıdır.
Türk akımı veya Güney akım boru hattı da Karadeniz'den geçiyor. Karadeniz'in kontrolü yüzyıllardır Rus dış politikasının ana hedeflerinden biri olmuştur. Rusya etkisini artırmak ve sıcak Güney denizlerine ulaşmak için denizcilik stratejisinin ilk adımı olarak Karadeniz'e hakim olmayı düşünmüştür. 1783'te Kırım Hanlığı'nı işgal ettikten sonra Rus İmparatorluğu nihayet Karadeniz'in kuzey kıyılarının tam kontrolünü ele geçirmiştir.
Uluslararası İlişkiler Profesörü olan Pierre Emmanuel Taman, Rusya Ekonomi Yüksek Okulu'nda Aralık 2019'da düzenlenen Büyük Güç Rekabeti bağlamında Karadeniz bölgesinin jeopolitik önemi başlıklı konferansta iki önemli gelişmeyi işaret etti ve rekabetin yoğunlaştırılmasının Karadeniz'in jeopolitiğine etkisini anlatarak şöyle bir açıklamada bulundu. Birincisi, dünya parçalanıyor çünkü küreselleşme, jeopolitik alanları yeniden dağıtmak için aktörler arasında bir çatışma fırsatı yarattı. İkincisi, bölgedeki ideolojik çekişmelerin çatışmaları da yoğunlaştırmasıdır. Amerika'nın Avrupa'yı da Avrasya'daki Rus girişimlerine karşı koymak için önemli bir üs olarak görüyor. Amerika stratejisi Doğu Avrupa, Hindistan ve Okyanusya'dan Avrasya'yı kuşatma, Amerika ve NATO üsleri kurma ve bölgeye füze savunma altyapısı yerleştirmeyi de içeriyor. Amerika'nın Avrasya'ya hakim olma stratejisinde Karadeniz havzasında Ukrayna ve NATO üyesi devletler önemli yer alıyor. Bu Amerikan stratejisinin iddia edilen amacı Karadeniz'in bir Rus gölüne dönüşmesini önlemektir.
Bu arada Rusya, Amerika'nın tek kutuplu ve saldırgan Avrupa-Atlantik İttifakı projesine meydan okuyarak Karadeniz bölgesindeki çıkarlarını güvence altına almaya çalışıyor. Gürcistan ve Ukrayna örneğinde olduğu gibi bu hedef en azından geçici olarak başarılabilir. Çünkü her iki ülkenin uzun vadede NATO'ya katılma şansı azdır. Rusya'nın Abhazya ve Güney Ossetya'yı tanıması ve 2014'teki bağımsızlık referandumunun ardından Kırım Limanı'nı Rusya'ya ilhak etmesi, Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına engel teşkil ediyor. Çünkü NATO şartına göre toprak anlaşmazlığı olan ülkeler bu örgüte üye olamazlar. Jeostratejik açıdan bakıldığında Sivastopol Limanı'nın tam kontrolüne sahip olan Rusya'nın Karadeniz'e ayrıcalıklı erişim sağlamasına ve Karadeniz'deki NATO füze savunma sistemi ve NATO üsleri tarafından kuşatılmasına karşı koymasına olanak tanıyacaktır. Rus donanmasının Karadeniz filosunun %100'ü Sivastopol açıklarında konuşuludur.
Karadeniz bölgesi ve hava sahası karmaşık bir jeopolitik ortama da sahiptir. Rusya, Amerika ve NATO arasında çatışma potansiyeli vardır. NATO, Avrupa Birliği ile birlikte doğuya, Rusya'nın sınırlarına doğru genişlemeye çalışırken, Rusya bölgedeki boşluklardan ve zafiyetlerden NATO'nun saldırganlığına karşı koymak için yararlanmaya çalışıyor. Bu bağlamda ayrılıkçı bölgelerin varlığı Avrasya ülkelerinin sorunlarından biridir. Bölgedeki bazı ülkelerin Batı yanlısı yaklaşımı ve Rusya ile NATO arasındaki rekabet bu bölgelerde sorunların devam etmesine neden olmuştur.
Moskova için Karadeniz bölgesi Avrupa, Hazar Denizi ve Orta Asya arasında enerji denklemlerinde de önemli bir rol oynayan bir köprüdür. Karadeniz bölgesinde baskın rolünü sürdürmek bu nedenle Rusya'nın stratejisinin önemli bir unsurudur. Öte yandan Karadeniz'in Rusya için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan Amerika ve NATO, son yıllarda bölgedeki hareketliliğini arttırarak Temmuz 2016'daki Varşova zirvesi de dahil olmak üzere NATO zirvelerinde Rusya'nın Karadeniz'i tehdit ettiğini ileri sürerek bölgedeki toplu savunma ve caydırıcılığın yanı sıra Doğu Avrupa'da dört tabur konuşlandırılmasını vurguluyor.
Muhterem dinleyiciler, Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli yeni dizi sohbetimizin ilk bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik